Dolayısıyla
adımız
da yemek. Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 2 Haziran 2021 günlerden çarşambayı, Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com'dan veya TRT Dinle uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Efendim program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat boyunca yayında sizlerle birlikte olacağız. Hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun manevi mimarı, tefsir, hadis ve kelam alimi Emir Sultan'ın hayat hikayesini anlatan güzel bir kitap çıktı. Emir Sultan Üç Kandil kitabın ismi. Kitabın yazarı Safiye Selma Hançer'le Emir Sultan'a dair sohbet edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, dünyada tek başına en önemli ölüm nedeni maalesef sigara kullanımı. Sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardan her yıl 5 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. 2030 yılına gelindiğinde ise bu sayının 8 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Tütün bağımlılığının yanı sıra alkol ve şeker bağımlılıkları da ciddi hastalıklara sebep oluyor. Bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyen ama bir türlü cesaret edemeyenler için etkili bir tedavi yöntemi mevcut. Biyorezonans. Nasıl bir tedavi, nasıl etkili oluyor? Konunun uzmanıyla konuşacağız. Biyorezonans uzmanı Doktor Sinan Akkurt bizlerle olacak. Efendim, hayatın sesleri başladı. Şimdi sizler için Soner Sarıkabadayı'dan iki medeni insan geliyor.
Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. TRT Memleketim FM ortak canlı yayını devam ediyor. Evet, şimdi bir telefon bağlantımız var. Emir Sultan'ı konuşacağız. Emir Sultan 3 Kandil kitabını. Telefonumuzun diğer ucunda eğitimci yazar Safiye Selma Hançer var. Selma Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk Mustafa Bey. Teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, çok şükür. Havalar güzel gidiyor. İşte her yerde yeşillikler var. Ağaçlardaki çiçekleri, meyveleri görüyoruz. Gözümüz, gönlümüz açılıyor. İnşallah şu koronavirüs de tamamen başımızdan gider de hep birlikte rahata, huzura kavuşuruz.
İnşallah, hepimizin temennisi bu. Yani pandemi gerçekten hepimizi çok sıkıntıya soktu. Baharı inşallah güzel zamanlarda daha güzel yaşayalım.
İnşallah.
Bir an önce atlatalım bu zor süreci.
İnşallah. Emir Sultan kitabınız hayırlı olsun. Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıktı. Dumanı taze şu anda raflarda okuyucuyla buluştu değil mi?
Evet, şu anda pazartesi itibariyle hem internet üzerinden hem de Diyanet Vakfı yayınlarından ulaşılabilecek Emir Sultan'ın 3 Kandil kitabına.
Çok güzel.
Evet, inşallah güzel tepkiler, dönüşler alırım diye düşünüyorum. Temennim öyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Safiye Selma Hanım'ı daha önceden de biz yayınımıza bağlamıştık. Kendisinin başka kitapları da var. Bu alanda yazdığı çok güzel kitapları da var. Onları konuşmuştuk. İnşallah bundan sonraki kitapları da diliyoruz. Kaleminiz keskin olsun.
İnşallah.
Evet, Emir Sultan 3 Kandil kitabı. Bu kitap nasıl ortaya çıktı? Emir Sultan'ı niçin anlatmayı seçtiniz?
Mustafa Bey, ben Bursa'da ikamet ettim uzun bir süre, 6 sene kadar ve Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi mutlaka Bursa'ya gidenler ziyaret etmişlerdir. Ben de ilk gittiğimde bana Bursa'da ben hani nereye gidebilirim, halk bilimci olduğum için de çok merak ediyordum Bursa'daki türbeleri, işte camileri ve tarihi yerleri. Emir Sultan dediler ve bu şekilde başladı Emir Sultan'la maceramız. Onun Bursa halkı tarafından ne kadar sevildiğini, sayıldığını gördükten sonra tarihi dokusuna bakmak istedim. Yani geçmişte bu kadar değerli bir insanın nasıl yaşadığını, nasıl bir tarihi yönden Osmanlı'yı nasıl etkilediğini ve böyle başladı macera. Hı hı. Daha önce Hacı Bayram Veli ve Hoca Ahmet Yesevi ile çalışmıştım zaten. Her iki Türk aliminin önemli unsurlarını yakaladıktan sonra Emir Sultan'da da aynı şeyleri gördüm. Ortak çok özellikleri var üç aliminde. Ve böyle başladı macera. Emir Sultan'ı tanıdım, çok sevdim ve yeni neslin de tanımasını istedim. Açıdan onu.
Evet, çok güzel.
Böyle başladı. Evet.
Evet. Şimdi Bursa deyince akla Emir Sultan, Emir Sultan deyince de akla Bursa geliyor. Özdeşleşmiş
evet.
Çünkü. Mutlaka Bursa'ya gidenler o türbeyi ziyaret ederler, öyle dönerler.
Evet.
Biz sizden kısaca Emir Sultan'ın hayat hikayesini dinleyelim. Kimdir, nasıl yaşamıştır?
Evet, Emir Sultan Hazretleri 1368-69 tam tarih kesin değil ama Buhara'da doğuyor. Seyit Şemseddin Muhammed'dir asıl adı. Zaten kitapta da Emir Sultan olma sürecini anlatıyorum. Bir peygamber torunu Seyit Muhammed'in. Daha sonra Buhara'dan Bursa'ya gelişini ve bu Bursa'daki sürdürdüğü hayattan bahsettim. Babası Emir Küler Hazretleri, o da önemli bir alim. Buhara biliyorsunuz İslam devletler içerisinde en çok ilimle anılan şehirlerden bir tanesi ve birçok alim o dönemde oradaki medreselerde eğitim alıyorlar. Hem pozitif bilimlerde hem İslami ilimlerde. Çömlekçilik yapıyor aslında babası ve oğlu Şemseddin Muhammed de çömlekçilik öğreniyor babasının yanında. Annesi çok küçükken vefat etmiş. Çok severek yapıyor babasıyla bu işi ve hem yapıyor hem öğreniyor, ilim öğreniyor. İşte Kur'an hıfzediyor, hadisleri ezberliyor, tefsir çalışıyor, pozitif bilimler öğretiyor babası ona. Ve daha sonra babası vefat ettikten sonra maalesef amcaları ilgilense de rüya motifi üzerine kurduğum için kitapta Hazreti Muhammed'i Peygamber Efendimiz rüyasında görüyor ve onun ilim tahsili için Hac'a gitmesini, Medine'ye, Mekke'yi görmesini istiyor. Bu rüyadan sonra Mekke'ye geçiyor. Orada yine ilmine devam ettiğinde oradaki alimler tarafından çok güzel karşılanıyor, yetiştiriliyor. Yine rüyasında 3 kandil görüyor. Peygamber Efendimiz rüyasında 3 kandili takip etmesini ve bu kandiller nerede sönerse oraya yerleşip orada ilmini devam ettirmesini söylüyor. Ve Şemseddin Muhammed de bu rüyalarıyla beraber Anadolu'ya kadar kandillerle beraber, dostlarıyla beraber Bursa'ya geliyor. Ve Bursa o dönemde Osmanlı'nın başkenti, dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt Sultan. Kendisi sürekli zaferler için savaşlara gidiyor. Emir Sultan olma süreci işte burada başlıyor. Şeyh Muhammed Bursa'da çok önemli ilim adamlarıyla buluştuğunda Molla Fenari onu keşfediyor. Çok genç, 26-27 yaşlarında henüz. Çok seviyor ve onu saraya öğretmen olarak atıyor. Daha sonra Devlet Hatun'un kızı Hundi Fatma Hatun, Beyazıt'ın da kızı ile her ikisi de rüyalarında birbirlerini görüyorlar. Şöyle diyelim, aşıklık geleneğinde, halk edebiyatında ve tasavvufta rüya motifi çok önemlidir. Yani Aşık Veysel'den tutun Pir Sultan'a, Hacı Bektaşi'den tutun Hacı Bayram'a, Karacaoğlan'a kadar rüya motifiyle bazı şeyler aşıklara bildirilir. Burada da yine iki gencin evliliği rüyalarında gerçekleşiyor önce Allah'ın katında ve ardından Devlet Hatun izin veriyor. Yıldırım Beyazıt savaştayken ve onun haberi olmadan Molla Fenari'nin de ricasıyla böyle bir evlilik yaşıyorlar. Fakat Yıldırım Beyazıt Nibolu Savaşı sırasında bu haberi alınca çok sinirleniyor. Hemen benden nasıl habersiz evlendirirler kızımı diye. Ve bir asker gönderiyor 10-15 kişilik Süleyman Paşa ile beraber. Maalesef onlar yoldayken Oylat güzergahında hepsi kasırgaya tutuyorlar. Kaditler diye bir olay var. Onu kitabımda da bahsettim. Bugün Kaditler Mezarlığı vardır şeyde, Bursa'da, bu hikayeye binaen. Ardından savaş bitiyor, dönüyor. Yıldırım Beyazıt Bursa'ya damadı karşılıyor. Kitapta bir sır var yine damadıyla Şemseddin Muhammed'in karşılaşması arasında. Ardından da evliliği kabul ediyor. Peygamber Efendimiz'in torunu olduğu için de çok seviyor. Onun ne kadar büyük bir alim olduğunu fark ediyor Beyazıt. Ardından Ulu Cami'yi yapıyorlar. 20 mescit yerine Emir Sultan'ın ricasıyla 20 kubbeli Ulu Cami'yi yapılıyor. Şemseddin Muhammed ardından önemli zamanlar geçirecek. Maalesef 1402'deki Ankara Savaşı'nda Timur'la karşılaşıyor Beyazıt. Çok engellemek istiyor Emir Sultan. İki Müslüman komutanın karşılaşması onu çok mutsuz ediyor ama savaşı engelleyemediği için Beyazıt esir düşüyor. Emir Sultan da esir düşüyor maalesef. Fakat Timur Emir Sultan'ı çok sevdiği için Buhara'ya götürmek istiyor Emir Sultan'ı. Fakat Emir Sultan vazgeçmiyor Bursa'dan ve Osmanlı Devleti'nden kalıyor. Uzun yıllar yokluk çekiyor padişah damadı olmasına rağmen çok küçük bir evde eşi Beyazıt'ın kızıyla beraber çocuklarıyla zor bir hayattan sonra 12 yıl sonra Fetret döneminde 2. Murat tahta geçince icazet alıyor Emir Sultan'dan. Emir Sultan yine eğitimine devam ediyor dervişlerine ve öğrencilerine. Bu sırada da maalesef veba salgını Bursa'yı eline geçiriyor. Veba salgını birçok alimi o dönemde maalesef kaybetmesine sebep oluyor Osmanlı Devleti'nin. Hı hı. Bunların içerisinde Emir Sultan da yakalanıyor vebaya. En son arzusu, kitabın da sonunu oluşturuyor. En son arzusu Emir Sultan'ın çok sevdiği bir dostunun ikindi namazının sünnetini hiç geçirmeyen, kaçırmayan bir dostunun cenaze namazını kılması. O sırada bu dileğini söylerken eşi hatuna, Hindu Fatma hatuna kapıdan Hacı Bayram Veli giriyor. Ve Hacı Bayram Veli son dakikasında onunla birlikte oluyor ve cenaze namazını da Hacı Bayram Veli kılıyor.
Evet.
Bu şekilde bir alim hayattan ahirete göç etmiş oluyor.
Evet. Hakikaten çok etkili bir hayat hikayesi. Allah onlara rahmet eylesin. Emir Sultan 3 Kandil kitabınızda bu kitaba da ismini veren Emir Sultan'ın gördüğü o rüyadaki 3 kandil.
Evet.
Peygamber Efendimiz buradan yola çıkmasını, o kandilleri takip etmesini buyuruyor. Şimdi Somuncu Baba ve Hacı Bayram-ı Veli'den bahsettiniz. Hakikaten Somuncu Baba, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ve Emir Sultan bu coğrafyanın mimarlarından. Yani Türkiye'nin Türkiye olmasında çok büyük katkıları var. Evet, Somuncu Baba ve Hacı Bayram'la ilgili biraz daha böyle dikkatimizi çekecek, onların dostluklarını daha ayrıntılı anlatacak hikayelere, bilgilere sahip miyiz? Kitabınızda bu bilgiler geçiyor mu?
Yani Emir Sultan kitabımda daha az değindim ama Hacı Bayram Veli Avucumdaki Hasat kitabımda Somuncu Baba ve Hacı Bayram Veli dostluğu üzerine kurulu bir kitaptı. Burada da Ulu Cami'nin açılışında biliyorsunuz Emir Sultan Hazretleri Yıldırım Beyazıt tarafından ilk hutbenin okunması dileğinde bulunuyor ama Emir Sultan diyor ki benden çok daha güçlü manevi anlamda, ilim anlamında bir dostum var. Onun hutbeyi okumasını istiyorum diyor ve herkes şaşırıyor. Bu kim olabilir? Yani Emir Sultan'dan daha iyi kim olabilir diye ve Somuncu Baba'yı takdim ediyor. Ulu Cami'deki halk çok şaşırıyor çünkü Somuncu Baba onların bildiği ekmek satan, işçilere her gün ekmek yapıp emeğiyle, alnının teriyle kazanıp geçimini sağlayan bir yaşlı insan olarak görüyorlar ve Somuncu Baba ile Emir Sultan'ın bu güzel ilişkisi bu dakikalarda halka da duyuruluyor. O sırada Hacı Bayram Veli de var tabii ki. Bu dostluğun hikayesi çok uzun sürecek. Daha sonra çünkü Emir Sultan Bursa'da kalmasını istiyor her iki zatında. Ama ayan beyan ettikleri için iki büyük alimi tevazuluklarından dolayı Bursa'da kalmak istemiyorlar. Her iki alim de Somuncu Baba da Hacı Bayram Veli de Bursa'dan ayrılıp tekrar Anadolu'ya doğru yol alıyorlar.
Evet. Bu hikayelerde tabii Timur'dan da bahsediyorsunuz.
Evet,
o da ünlü bir tarihçi, tarihi karakter.
Evet.
Timur'un Anadolu'ya gelmesi filleriyle pek çok tabii yerler yıkılmış, tahrip edilmiş. Evet. Ankara'ya da geliyor. İşte tarihi bilgilerimize dayanarak kitaplardan bunu görüyoruz. Esenboğa Havalimanı'na geliyor. Oralar fil saklarmış. Timur filleriyle birlikte geldiği için fil saklar olmuş bize pursaklar. Esenboğa Havalimanı'na da Timur'un ordusundaki komutan ismini veriyor. Esenbuga'ymış ismi. Oradan da Esenboğa Havalimanı oluyor. Esenboğa.
Evet, çok çok güzel bir detaya girdiniz. Siz de çok önemli. Yani Ankara'nın tarihine baktığınız zaman Osmanlı için çok önemli bir tarihi yer. Yani Ankara Savaşı ile beraber yaşananlar tabii ki çok üzücü. İki Müslüman komutanın Anadolu sahasında böyle bir savaşa girmesi. Ama o şartlarda beyliklerin yeniden düzenlenmesi ve devlet kuruluşunda böyle bir olay yaşanmış. Filler gerçekten çok kritik bir şey savaşta. Bu savaşta maalesef Bursa Ovası'na da filler getiriliyor. Timur onları yerleştiriyor ve kendisi ayrılıyor savaştan sonra. Bursa halkı çok büyük kıtlık yaşıyor fillerin beslenmesi yüzünden. Bütün hububatlarını askerlere ve fillere vermek zorunda kalıyorlar. Burada çok önemli bir şey var, detay var. Emir Sultan Hazretleri halkın bu kadar kıtlık içerisinde ve mutsuzluğunda onlara yardım etmek istiyor ve çok dua ediyor Allah'a. Yani nasıl kurtulabiliriz bu fillerden diye. Sonra bir ordusu da bir terzinin yanına giriyor. Yani fillerin ve Timur'un ordusunun olduğu yerde bir terzi var. Terzi askerlerin kıyafetlerini, söküklerini dikiyor. Terziyle sohbet ettiğinde onun çok derin bir alim olduğunu fark ediyor. Ve ona durum açıklıyor. Yani Müslümanların yaşadığı bunun bu durumdan artık çok yorulduğunu Bursa halkının. Terzi o sırada gözlerin içine bakıyor Emir Sultan'ın ve dikiş kutusunu besmele çekerek kapatıyor. Kapattıktan kısa bir süre sonra oradan uzaklaşıyor. Her şeyini toplayıp gidiyor. Böyle ilginç bir filler ve Bursa halkı arasında bir olay yaşanıyor.
Evet. Emir Sultan Üç Kandil sizin üçüncü kitabınız. Daha evet. Önce Hoca Ahmet Yesevi ve Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin hayatlarını anlatan kitapları yazdınız. Evet. Şimdi bu alimlerin hayatları hayatlarımıza birer kandil diyorsunuz siz. Sizin evet, tabiriniz böyle. Evet. Şimdi günümüzde bu insanlar yeterince tanınıyor mu sizce? Ve onların hayat hikayelerini bilmek bizlere neler katar?
Şimdi Mustafa Bey gerçekten Anadolu sahasında çok önemli Türk büyükleri var. Çok gizli kalmış, saklı hazineler diyorum ben bu şahsiyetleri. Hep bir yönleri tanınmış ya da tanıtılmış. Çok saklı tarafları var. Bir kere her üç önemli alimin de ortak özelliği çok çalışkan olmaları. Çok mesleklerini yaparak hayatlarını sürdürmeleri işte. Yesevi'nin kaşık oyması, Hacı Bayram Veli çok iyi bir çiftçidir. Tarla, buğday, arpa konusunda gerçekten halkını aydınlatmıştır. Hastalıklarla ilgili tıbbi bilgisi vardır. Çok yardımcıdır bu konuda. Aynı şekilde Emir Sultan da çömlekçidir. Yani hepsinin birer mesleği var. Ve mesleği olmadan insanlar yani üretemezler, başka şeyler de üretemezler. Bu yöne çok dikkat çekmek istedim. Aynı zamanda çok çalışkan olmakla beraber dönemin sultanları, padişahları ya da işte beyleriyle ilişkilerinde asla doğruluktan vazgeçmemişler. Yani eğer bir şey doğru ve dürüst olmasını istiyorlarsa bunu korkmadan ifade etmişler. Makam ve mevkilerini asla kullanmamışlar. Çalışarak elde etmişler her şeyi. Bunlar benim için çok değerli. Günümüz gençliğine de bunların yansımasını istiyorum. Toplumu değiştirecek bireylerin çalışkan, dürüst, korkusuz, makam ve mevki ya da soy sop gibi kavramlara takılmadan dik duran ve bu şekilde yaşayan bireyler olmasını, gençler olmasını istiyorum. Ve bu örnekler tarihimizde çok fazla. Onları tanıtmak da, aracı olmak da tabii ki bizlerin görevi diye düşünüyorum. Yetişkinlerin görevi diye düşünüyorum. Evet. O nedenle böyle bir yola çıktım.
Evet, çok güzel. Bu pandemi dönemi yapılan araştırmalara göre kitap okuma sayısını bir hayli artırmış. Koronavirüsün hayır yönü diyebiliriz aslında buna. Evet. Okunacak kitaplar listesine Emir Sultan Üç Kandil'i de ekleyelim, bu tavsiyede bulunalım.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. İnşallah keyifle ve zevkle okurlar ve faydalanırlar diye düşünüyorum. Herkesin gönlüne, ruhuna, aklına bir kandil düşsün istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Emir Sultan Hazretleri ile alakalı onun yaşamına dair bize önemli bilgiler verdiniz. İnşallah çok kişiye ulaşsın Emir Sultan Üç Kandil kitabınız.
Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Yayınınıza beni de dahil ettiğiniz için kolaylıklar diliyorum.
Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci yazar Safiye Selma Hançer bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Emir Sultan Üç Kandil kitabını konuştuk. Emir Sultan'ın hayat hikayesini anlattı bizlere. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
gözlerin renkli de güneşe bakamazsın. Renkli gözlerin renkli de güneşe bakamazsın. İncecik bellerine de peşte mal takamazsın. İncecik bellerine de peşte mal takamazsın. Bu kadar ateşiyle de sen beni yakamazsın. Girmişim yüreğine de koparıp atamazsın. Bu kadar ateşiyle de sen beni yakamazsın. Girmişim yüreğine de koparıp atamazsın. Saçlarım kısa da yandan bağlayamazsın. Kısa saçlarım kısa da yandan bağlayamazsın. Silsem gözyaşlarını da daha ağlayamazsın. Silsem gözyaşlarını da daha ağlayamazsın. Aklını aldım senin de daha uyuyamazsın. Sevdim dedim sana da başka da duyamazsın. Aklını aldım senin de daha uyuyamazsın. Sevdim dedim sana da başka da duyamazsın. Yara yüreğim yarada kanar kaşıyamazsın. Yara yüreğim yarada kanar kaşıyamazsın. Sevdalık zor sana da ağır taşıyamazsın. Sevdalık zor sana da ağır taşıyamazsın. Yol yarılamışken da baştan başlayamazsın. Cennete girsen bile de bensiz yaşayamazsın. Yol yarılamışken da baştan başlayamazsın. Cennete girsen bile de bensiz yaşayamazsın.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ydü. Tütünle mücadele ediliyor. Biz de bugün bu konuyu konuşalım istedik. Şu an telefon attığımızda biyorezonans uzmanı Doktor Sinan Akkurt var. Sinan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Mustafa Bey, merhabalar, nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir yayın aldığınız için çok sağ olun.
Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Evet, bu bağımlılıklar konusu çok önemli. Sigara, alkol, bunun yanında şeker bağımlılığı ki ben de şekeri çok sevenlerdenim. Bu konuda muzdaribim. Biyorezonans şeker bağımlılığında nasıl kullanılır? Bunu da sizden öğrenmek istiyorum. Evet, biyorezonans nedir? İsterseniz bu konudan başlayalım. Biyorezonans kelimesi bize ne anlatıyor?
Öncelikle ismi telaffuzu biraz zor gelse de aslında bize yabancı bir şey değil biyorezonans dedensi. Biyorezonans frekans tıpı demek. Menşei Almanya. İlk olarak Almanlar 50 yıl önce başlamış bu tedaviye. Bilindiği gibi dünyada her maddenin, her atomun bir atomu var ve her atomun da etrafına yaydığı çok küçük mikroelektromanyetik titreşimler var. Ve belli frekanslarda. Bu atomlar bizim vücudumuzdaki hücrelerde de olduğu için bizim hücrelerimizin de etrafa yaydığı çok küçük mikroelektromanyetik titreşimler. Yani diğer manasıyla frekanslar var. İşte biyorezonans metodu bu frekansları kullanarak tedavi eden bir test ve tedavi metodudur. Zaten adı üstünde rezonans titreşim, biyoda insan vücudu demek. İsmi de oradan gelmekte. Bizim vücudumuzun her organının sağlıklıyken yaydığı frekanslar belli bir fizyolojidir. Eğer bağımlılıklar başta olmak üzere bir sürü farklı hastalıklarda vücudumuza yabancı bazı bakteri, virüs, parazit gibi patojenler, bazı alerjik maddeler, ağır metaller, kimyasal maddeler gibi maddeler vücudumuza girdiğinde onların da atomlarının frekansı bizim fizyolojik işleyen, vücudumuzun işleyişini bozar. Dolayısıyla da frekansı bozar. Biyoloji metodu tamamen bunların üzerinde test ve yine bu frekansları kullanarak tedavi eden bir metottur.
Peki. Şimdi sigara kullanımıyla ilgili bir istatistik var. Buna göre dünyada 5 milyondan fazla kişi her yıl sigara kullanımına bağlı olarak hayatını kaybediyor ve 2030 yılına gelindiğinde ise bu sayının 8 milyonu aşacağı tahmin ediliyormuş. Çok evet. Ciddi bir sayı aslında. Şimdi bakıyorum, ben çevreme de bakıyorum, gözlemliyorum. Çok sigara içiyorlar ama bu illetten de bir şekilde kurtulmak istiyorlar. Ama ne yazık ki cesaret edip de bir başlangıç yapamıyorlar. Nedenine gelince bir bakıma bu zevkten mahrum kalmak istemeyenler var. Bir taraftan da tedavinin etkili olmayacağını düşünenler var. Şimdi biyorezonans tedavisi nasıl etkili oluyor da sigarayı bıraktırıyor?
Tabii. Şöyle paylaşayım. Öncelikle sigara bağımlılığını birkaç cümleyle özetleyeyim. Çünkü yanlış bildiğimiz şeyler de var bizim bu konuda.
Tabii, sevinirim.
Sigarada bağımlılık yapan madde nikotin. İçindeki diğer katran vesaire, diğer 4000'den fazla olan zehir değil. Onlar kanserojen. Ama ana bağımlılık maddesi nikotindir. Nikotin dünyada en kolay bağımlılık yapan, bence en sıkıntılı madde. Çünkü sigaradan bir nefes çektiğinizde beyne nikotinik reseptör dediğimiz reseptörlere 9 saniyede gidiyor nikotin. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Acil bir durumda IV, yani damardan adrenalin versek beyne o kadar hızlı gitmiyor. Sigaradaki nikotinin bu kadar hızlı bir nikotin reseptörlere geçişi var. Peki ne yapıyor? Bu nikotinik reseptörleri uyardığı zaman nikotin hemen aynı bölgede olan dopamin dediğimiz bir maddeyi uyarıyor. Dopamin hepimiz tarafından az çok bildiğimiz, bize zevk, keyif veren bir madde. Asıl problem burada zaten.
Evet.
Yani bize bağımlılık yaratan kısım dopaminin uyarılması, ki bu da 45 dakika süren ortalama bir keyif verici zaman demek. Şöyle düşünelim. 8 saat uyuduğumuzu farz edelim. 24 saatlik bir günde. Geriye kalan 16 saati 45 dakikaya böler isek yaklaşık 20 adet eder. Yani bizim bir paket sigara bizim bütün günümüzü sürekli dopamin sentezi yapılarak, keyif vererek geçirdiğimiz manasına gelir ki bağımlılığın en temel nedenlerinden biri bu zaten. Zaten paketlerin 20 tane olma nedeni de bu muhtemelen.
Evet.
Buradaki birinci problem bu. Çünkü dopamin azaldığı anda, yani o 45 dakika geçtiği anda vücut tekrar o yoksunluk belirtisini gösteriyor. Elimiz istemeden sigaraya gidiyor. İşte biz buna fiziksel belirti diyoruz. Ama yanıldığımız nokta şu. Vücudumuz sadece bundan ibaret değil. Bir de işin içine ruhsal boyut giriyor. Sigara bağımlılığının iki komponenti vardır. Bir tanesi fiziksel bağımlılık, bir tanesi de zihinsel bağımlılık. Problem ikisinde de var. Yani ikisini de tedavi etmemiz gerekiyor. Zihinsel bağımlılıkta da kararlılık esastır. Siz kararlı olmadığınız anda, herhangi bir şeyden medet umduğunuz anda orada da maalesef ki biraz zorlanma olabiliyor bırakırken. Biyorgans bunları nasıl tedavi ediyor? Biyorgans metodu biraz önce bahsettim. Frekansla yapılan bir test ve tedavi metodudur. Biyorgans metodunda kullanılan cihazlarla sigara içicisinin en son içtiği sigara cihaza konuluyor. O sigaranın tütün ve içilmiş kısmını da yine cihazda tüpe koyduğunuzda cihaz o maddenin frekansını bir kere analiz ediyor. O frekansın tamamıyla tersini üretiyor bizim verdiğimiz tedavi programları ve komut ile, ve bu ters frekans vücuda veriliyor. Neden? Çünkü içtiğiniz sigara vücuda kayıtlı. İçtiğiniz sigaranın frekansları kayıtlı. O yüzden zaten farklı marka sigara içtiği zaman kişiler rahatsız oluyor, öksürüyor, ama sürekli içtiği sigara kullandığı zaman o dopamin sentezi devam ediyor, zevk alıyor. Diyoruz aslında işte ters frekansla bunu vererek o frekans bilgilerini ötülüyorsunuz. Yani kişi sigarayı hiç içmemiş bir vatandaşın vücuduna dönüyor. Biyofiziksel olarak, yani frekans olarak kişinin vücudu bunu tanımıyor. bu işin fiziksel kısmı. Yani bir nevi aslında o reseptörleri kapatmış oluyor. Yani vücudu bunu tanımlıyor. Ancak bir de işin psikolojik boyutu var. Biyozans uygulamasıyla yine özellikle kulakta bağımlılık noktaları dediğimiz akupunktürde de çok kullanılan bazı noktalar var ve bu noktalardan da biyozans tedavisi uygulanıyor. Bununla ilgili elektrotlarla ve bu sayede de yine fizikolojik destek de sağlanıyor ve hasta izlemeye alınıyor. Artı bu yapılan tedavilerin hepsini küçük bir çip dediğimiz 50 kuruşluk para gibi bir çipe bu frekanslar yüklenerek hastanın göbeğinde taşıması sağlanınca tedavi yani frekanslar bir ay boyunca da kişiye verilmeye devam ediyor. Bu uygulama sayesinde de kararlı olan kişilerde sigaranın bırakılmasına ciddi derecede destek olabiliyorsunuz.
Peki.
Uygulamanın özeti bu.
Evet. Şimdi biz pandemi koşullarından dolayı yayınlarımıza böyle telefon bağlantılarıyla devam ediyoruz. Keşke imkan olsa da sizi stüdyomuzda ağırlasak, bu konuları yüz yüze konuşsak. İnşallah o günler de gelecektir. Ama böyle canlı yayınlarda bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bazen konuklarımızın bulundukları atmosfer itibariyle sesleri net gelmeyebiliyor. Şu anda da sizin sesiniz biraz yankılı geliyor. Acaba telefonu hoparlörden kulağınıza almanız mümkün mü?
Kulak yokla konuşuyorum, hemen kulağım alıyorum o zaman.
Peki. O da yankı yapıyor. O yüzden biraz anlamakta güçlük çekebiliyoruz. Evet. Şimdi bu biyorezonans tedavisinde şunu merak ediyorum ben. Şu anda hattımız düştü. Biyorezonans uzmanı Doktor Sinan Akkurt bizlerleydi. Kendisiyle bağımlılıklarda biyorezonans tedavisini konuşuyorduk. Tekrar bağlanacağız kendisine. Sevgili dinleyicilerimiz, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ydü. Biz de bu konuyu devam ettirelim dedik. Maalesef dünyada bu bağımlılıklardan dolayı pek çok insan hayatını kaybediyor. İstatistikler var işte elimizde. Sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardan her yıl 5 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Gerçekten çok büyük bir sayı bu. Ve şöyle deniliyor, 2030 yılına gelindiğinde bu ölüm oranları 8 milyonu aşacak. Bu da ciddi bir sayı buradan baktığımızda. Dolayısıyla sigaranın, alkolün ve şeker bağımlılıklarının sebep olduğu hastalıkların bir şekilde önüne geçmek gerekiyor. Önemli bir konu olduğu için bu konuyu Doktor Sinan Akkurt'la konuşmak istedik. Sinan Bey, hattımızda mısınız?
Evet, hattımızdayım.
Az önce düştü, tamam. Şunu sormak istiyorum ben size. Şimdi çevremde de duyuyorum, bu sigara bağımlılıklarında önce kafada bitirmen gerekiyor diyorlar. Biyorezonans tedavisinde de insan inanmasa da bu tedavi etkili olur mu?
Gayet tabii. Şimdi biyorezonans tedavisine inanması gerekmiyor ama kararlı olması gerekiyor. Çünkü bütün bağımlılıklarda, bu sigara olsun, alkol olsun, herhangi başka bağımlılıklarda da kişi karar vermez ise, bırakmak istemez ise siz yardımcı olamazsınız. Bütün mesele bu. Yoksa bu metoda inanmayabilir, başka metoda inanmayabilir ama bırakmak isteyebilir. Kişinin tek başına bağımlılıklardan çoğu zaman kurtulması kolay olmuyor. Ciddi sıkıntılar çekebiliyor. Biz de hekimler olarak bizim en önemli desteğimiz de zaten burada bu. Kişinin verdiği kararın arkasında durmasına destek olmak ve o kararını gerçekleştirirken daha zararsız, daha rahat bir şekilde uygulamasını sağlamak. Biyorezonans metodu da böyle bir metot. Kesinlikle inanması şart değil ama kararlı olması önemli.
Peki, kararlı olan bir kişi biyorezonans tedavisi olmaya karar verdi. Sigarayı kaç günde bırakabilir?
Bir seans yeterli oluyor biyorezonans uygulamasında. Aşağı yukarı 1 saat 15 dakikalık bir tedavi programıdır bu. Yeterli oluyor.
Evet. Peki siz hastalarınızda gözlemlediğiniz kadarıyla bu tedavi ne kadar etkili?
Biz istatistik tutuyoruz bununla ilgili. Bizim istatistiğimiz aşağı yukarı %92 gibi filan. Son hesaplamayı yapmadım. Biraz arttı, 91 gibiydi daha önce. Yaklaşık yani her 100 kişiden 92'si bırakıyor diyebilirim. Dediğim gibi bunun için hem doğru hasta seçimi hem emin olan, kararlı olan hasta seçimi en başta önemli. Biz örneğin Ben bir denemek istiyorum diyenleri almak istemiyoruz. Yönlendiriyoruz, gönderiyoruz, randevu vermiyoruz. Birkaç hafta geçiyor. Tekrar randevu istediğinde o ikinci gelişi evet diyoruz ki bu hastamız kararlı. O kişi bırakabiliyor. Çok daha kolay bırakıyor hatta. Bu sayede de bir hayli de istatistiğimiz yüksek.
Evet, çok güzel. Doktor Murat Balanlı'nın Titreşim Tıbbı kitabını okumuştum. Orada da bu titreşimlerin, frekansların hayatımız üzerinde ne kadar etkili olduğunu anlatıyordu. Hakikaten öyle. Şimdi düşündüğümüz zaman vücudumuzun 2/3 su. Evet. Bakıyorsunuz dinlediğimiz sesler, duyduklarımız o frekanslarla bu vücudumuzdaki suya tesir ediyor. İşte psikolojimizi etki ediyor. Oradan iyi ya da kötü hissediyoruz kendimizi. Hatta bununla ilgili yapılmış deneyler var. Suya çeşitli sözler, güzel sözler söylüyorlar. O su berraklaşıyor, güzelleşiyor. Bir taraftan da hakaret ediyorlar başka bir suya. O da böyle kokuşuyor, rengi kararıyor. Böyle bir etkiye de sahip. Şimdi bu biyorezonans tedavisi başka hangi hastalıklarda kullanılıyor?
Aslında biyorezonans tedavisini bir tedavi yaklaşımı olarak düşünmek daha doğru. Tıpkı diğer metotlar gibi, diğer uygulamalar gibi. Bu yaklaşımla da baktığımızda özellikle acil ve cerrahi müdahale gerektiren uygulamalar, durumlar dışında her türlü rahatsızlıkta aslında kullanabiliriz. Bu şu demek, alerjilerden tutun da ki en başarılı yüzdesi olan gruptur alerji grubu. Alerjilerden tutun da kansere kadar ulaşan geniş bir yelpazesi var. Kronik hastalıklarda kullanabiliyoruz. Ağrı hastalıklarında, migren hastalıklarında, romatoid artritten tutun da MS hastalığına kadar astım gibi alerji tabanlı hastalıkların hepsinde kullanabiliyoruz. Kanser hastalıklarında da özellikle kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda da yan etkisini azaltıcı bir destek tedavi uygulayabiliyorsunuz ki daha etkili bir şekilde kemoterapi ve radyoterapiyi alabiliyor hastalar. Evet. En güzel tarafı da biyorezonansın hiçbir zararı ve yan etkisinin de olmaması.
Çok güzel. Hakikaten yan etkisi olmaması gayet güzel. Çünkü kullandığımız ilaçlara bakıyoruz. Bir taraftan yapıyor, bir taraftan yıkıyor. O yan etkilerden dolayı kullanmaktan imtina ediyoruz.
Gayet tabii. Birçok hastamız, mesela benim bir hayli kanser hastam var. Kanser hastalarımın kemoterapilerini uygulayamadıkları en önemli konu yan etkileri. Evet. Biz bu hastalara destek verdiğimizde hem o kemoterapisini daha rahat bir şekilde alabiliyor hem de bir sinerji yaratabiliyorsunuz. Zaten Avrupa'ya baktığınızda artık herkes bir tedavi metoduna yaklaşmış şekilde değildir. Avrupa'da entegratif tedavi metotları kullanılıyor. Aynı anda birkaç tedavi metodunu en etkili bir şekilde kombine edip beraber uygulayıp hastanın sağlığı açısından, hastanın iyileşmesi açısından en yüksek yüzdeyi yakalamaya çalışıyorlar ki bence Türkiye'de de bu mantığın iyice oturmaya başlaması gerekiyor.
Evet. Gelelim şimdi alkol ve şeker bağımlılıklarına. Bu şeker bağımlılarından birisi de benim maalesef. Hani şeker hayatımda olmazsa yaşayamam diyebilirim. O derece. Şimdi biyorezonans beni bu şeker bağımlılığından ve benim gibi olanları nasıl kurtarır?
Aslında yaklaşım çok farklı değil. Yine burada biraz daha işin içine beslenme planı da girmek durumunda. Alkolde de öyle, şekerde de öyle. Şöyle baktığımızda bizim beslenme planımızda karbonhidrat, yağ ve protein var. Şeker diye bir vücutta ihtiyaç yok. Ama şekerin bizdeki bağımlılık yapma nedenlerinden bir tanesi şekeri, basit şekerden bahsediyoruz bu arada, kompleks karbonhidratlardan bahsetmiyoruz.
Evet.
Çikolata, çay şekeri gibi basit şekerler özellikle ciddi problem yaratıyor. Bu şekerleri tükettiğimizde ince bağırsağa indiği anda asetaldehit dediğimiz, diğer adı keton, hepimizin bildiği adı alkol, alkole dönüyor. Bir süre sonra tabii ki biz bunları çok fazla kullandığımızda da hem kan şekerimiz yükseliyor hem de karaciğerimize ve metabolizmamıza etki ediyor. Biz biyorezonans tedavisinde de demin bahsettiğim mantıkla hareket ederek şeker tüketiminde şekerin ters frekansını vererek vücudunuza, bu tabii belli bir sistematik doğrultusunda oluyor tedavi sistematiğinde, bu bağımlılıkta da nötrleştirebiliyoruz. Ancak işin içine metabolik nedenler de girebildiği için bir beslenme planı illaki veriyoruz hastaya. Hı hı. Bu şekilde de rahatlıkla bu maddeden kurtulabilirsiniz. Beslenme planından da kastım şu. Bakın, meyveyi çok seviyoruz ama artık meyve eskisi gibi değil. Biz bunları sınırlandırıyoruz. Çünkü hormonlu meyvelerin içinde çok daha fazla hem şeker var hem özellikle de fruktoz var.
Evet, maalesef.
Bunlar bizim için problem olabiliyor. Bunların dikkatli tüketilmesi gerekir. Bazı gıdalarda bu şeker oranı çok fazla. Yaz dönemine giriyoruz. Karpuz seversiniz, üzüm seversiniz. Ben Alaşehir'liyim.
Öyle mi?
Üzümün memleketinde, evet.
Evet, çok
şimdi,
güzel.
Özellikle üzüm şekerden çok çok yüksek. Bu dönemde biraz daha bunları sınırlandırarak ve sağlıklı bir beslenme planıyla hem şekerden kurtulursunuz hem de daha doğal bir beslenme iyi öğrenmiş olursunuz. O yüzden böyle evet, bir dengeli bir beslenme ve tedavi planıyla yürümek gerekiyor.
Peki. Şimdi yıllardan beri sigara ve alkol bağımlısı olan dinleyicilerimiz vardır. Onlara şöyle etkili olacak bir tavsiyede bulunursanız, ya ben sigarayı, alkolü bırakmak istiyorum ama bu zamana kadar bir türlü cesaret edemedim, bu son gün olsun, bir yerden başlayayım diyenler için nasıl bir tavsiyede bulunurdunuz?
Özellikle sigaradan başlayayım. Bir tane az içmek kârdır. Keşke hani hiç içmeseler. Bence bugünden itibaren atabiliyorlarsa paketi tamamını atsınlar ki hayatlarına yeni bir başlangıç yapsınlar. Bu alkol için de geçerli. Alkol nispeten toplumda çok daha az gibi görünse de pandemi koşullarında maalesef birçok evde yoğun bir şekilde tüketilmeye başlandı, tüketim arttı. Alkol için de belki de o gün bugündür. Yarın itibariyle hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak için bence bir fırsat. Bu bir vesile olabilir. Bizlerden yardım alabilirler. Ya da benim gibi çalışan arkadaşlarımızdan yardım alabilirler. İnanın ki ben 15 yıldır diyorodan tedavisi uyguluyorum ki binlerce kişi yolunu çok değiştirdi. Hayatı değişti. Alkolü ve sigarayı bıraktığı her gün ömrüne ilave olan yeni günler getirecektir. Bunu asla unutmamak lazım.
Değil mi? Evet. Peki, Doktor Sinan Akkurt, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bize çok önemli, güzel bilgiler verdiniz.
Ben çok teşekkür ediyorum beni konuk olarak aldığın için. Çok sağ olun. İyi programlar diliyorum.
Rica ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, biyorezonans uzmanı Doktor Sinan Akkurt bizlerleydi. Kendisiyle sigara, alkol ve şeker bağımlılıklarında biyorezonansın kullanımına dair söyleşi gerçekleştirdik. Evet, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın saatler Türkiye'de 15.05'i gösterdiğinde mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.